Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İz kâle
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarını Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 Esven 1403, Hicri Kameri 3 Ramazan 1446 ve Miladi Takvimle 4 Mart 2025 Salı. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene, arkadaşım Meysan Fayver ile birlikte sizler için sabah haberlerini sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları podcast'i ve Hidayet Hadisi adlı programımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Silahlı Kuvvetleri tehditlerle mücadele hazırlığının en yüksek derecede olduğu belirtildi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü İran ile karşılıklı işbirliği ilişkin umutlarını dile getirdi. Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Atom Enerjisi Ajansı'nın Batı'nın siyasi aracı haline geldiğini belirtti. İran'ın Duşanbe Büyükelçisi İran şirketlerinin Tacik şirketleriyle işbirliği hazır olduğunu söyledi. İran, Afganistan'a uyuşturucuyla mücadelede daha fazla işbirliğinin talebinde bulundu. Ve 2025 Oscar ödüllerinin kazananları açıklandı. İran sinemasına 3. Oscar ödülü geldi. Şimdi haberler.
İran Ordusu Koordinatör Yardımcısı, son tatbikatların halka, İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin her türlü tehditle başa çıkmak için ne kadar yüksek bir hazırlığa sahip olduğunu gösterdiğini söyledi. Amiral Habibullah Seyyari, pazartesi günü yaptığı açıklamada başarılı bir şekilde düzenlenen Zulfikar 1403 ortak tatbikatına atıfta bulunarak operasyon bölgesinin genişliği, tatbikata katılan birimler, yüksek hareketlilik, çeşitli ekipmanlar ve bölgedeki savaşçıların yüksek sayısının Zulfikar 1403 ortak tatbikatının büyüklüğünü gösterdiğini belirtti. Amiral Seyyari, Zulfikar 1403 ortak tatbikatının nihai hedefinin İslam Cumhuriyeti ordusunun mevcut ve gelecekteki her türlü tehditle başa çıkmak için savunma ve caydırıcılık yeteneğini artırmak olduğunu ve buna ulaştığını söyledi. Hatemül Enbiya sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hava Savunma Karargahı Komutanı Amiral Ali Rıza Sabahi Fert de cumartesi günü İran Hava Savunma Komutanlığı'nın üst düzey komutanları ve yöneticileriyle yaptığı toplantıda ülkenin hava savunma birliğinin dayanışması ve birliği sayesinde İran gökyüzünün düşmanlar ve saldırganlar için ulaşılmaz olduğunu ifade etti. İran'ın hava savunma sistemlerinin durumu hakkında konuşan Sabahi Fert, ekipmanlarımızın çoğu tamamen yerlidir ve bu ekipmanları tehditlere uygun ve hatta tehditlerin üzerinde bir seviyeye yükselttik, dedi. İslam Cumhuriyeti Ordusu Stratejik Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani de cumartesi günü Hürremşehir'deki Deniz Komando Şehitleri Üssü Komutanına veda ve yeni komutanın tanıtım töreninde yaptığı konuşmada İran Silahlı Kuvvetlerinin gücüne değinerek "Bugünkü gücümüz bomba, füze, torpido ve denizaltı değil, bugünkü gücümüz halkımızdır," dedi. Amiral Şehram İrani 6000 yıl öncesinden bugüne kadar hiçbir düşmanın bu topraklara el uzatamadığını ve ne zaman el uzatsa bu sınırların mücahitlerinin o eli kestiğini belirtti.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü son Tahran ziyareti sırasında İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmelere atıfta bulunarak yapıcı bir uzlaşma için ortamın var olduğunu söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun mevsimlik toplantısı dün öğle saatlerinde Viyana'da kurulun 35 üye ülkesinin temsilcilerin katılımıyla başladı. İran Paris'in haberine göre Cuma gününe kadar devam edecek olan bu toplantıda nükleer güvenlik, güvenlik anlaşmalarının uygulanması ve ajans bilimsel ve araştırma faaliyetleri gibi çeşitli konular gündemde yer alıyor. Genel Müdürün kapsamlı güvenlik anlaşması ve kapsamlı ortak eylem planı COEP çerçevesinde İran'ın nükleer faaliyetlerinin izlenmesi ve doğrulanmasına ilişkin raporunun incelenmesi de kurulun gündemindeki diğer konular arasında yer alıyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi toplantıda önceki rapordan bu yana İran'ın %60'lık uranyum saflığına kadar olan uranyum stokları önceki çeyrekte 182 kilogramdan 275 kilograma yükseldi ifadesine dikkat çekti. Grossi, İran ile yapılan temaslarla ilgili olarak da gerçek ilerleme için üst düzeyde etkileşim gereklidir. Geçen Kasım ayında Tahran'a yaptığım ziyaret ve İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile yaptığım görüşmeler yapıcı bir uzlaşma için alan olabileceğini gösteriyor ifadesini kullandı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin açıklamaları, İran'ın defalarca nükleer programında herhangi bir sapma olmadığını ve tüm faaliyetlerinin güvenlik taahhütleri çerçevesinde ve ajans ile işbirliği içinde gerçekleştirildiğini vurguladığı bir dönemde geldi.
İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın görevinin siyasi faaliyetler olmadığını söyledi. İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, pazartesi günü Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran tarafından yüksek saflıkta zenginleştirilmiş uranyum üretim sürecinin hızlandırılmasına ilişkin yeni raporuna tepki gösterdi. Pars Today'in haberine göre Rızai, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail olmak üzere Batı'nın siyasi bir aracı haline geldi, dedi. Norveç özel yakıt sağlayıcısı Haltbak Branker şirketi pazar günü yaptığı açıklamada Amerika Başkanı'nın Ukrayna Devlet Başkanlığı'na yönelik aşağılayıcı tutumuna yanıt olarak Amerika donanması gemilerine yakıt tedarikini durdurduğunu duyurdu. Telesur televizyon ağının web sitesi pazar günü yaptığı haberde Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın gelecek Temmuz ayında Rio de Janeiro'da düzenlenecek olan bir sonraki BRICS toplantısına Meksika, Uruguay ve Kolombiya'yı davet ettiğini ve bu ülkelerin küresel zorlukları tartışmak için katılımlarının önemini vurguladığını bildirdi. Reuters haber ajansının bildirdiğine göre Güney Kore donanması pazar günü yaptığı açıklamada Amerika'nın nükleer uçak gemisi USS Carl Vinson'un, USS Princeton ve USS Strait gemileriyle birlikte pazar günü Busan limanına girdiğini duyurdu.
İran Ticaret Kalkınma Örgütü Genel Müdürü, Rusya'dan büyük bir ticaret merkezi kurulması için planlama yapıldığını duyurdu. İran Press'in haberine göre Muhammed Ali Dehkan Dehnevi, bir basın toplantısında İran Ticaret Odası'nın ticaret merkezlerini geliştirmek amacıyla Rusya'da bir ticaret merkezi kurulacağını açıkladı. Ayrıca İranlı ihracatçılar için markalaşmanın önemine değindi ve bu merkezlerin ihracatçıların ürünlerini aracı olmadan doğrudan nihai tüketicilere sunabilecekleri şekilde tasarlanması gerektiğini söyledi. Dehkan Dehnevi, Avrasya Ekonomik Birliği ile yapılan serbest ticaret anlaşmasını İran için önemli bir başarı olarak nitelendirdi ve bu anlaşmanın yaptırımların etkilerini hafifletmeye yardımcı olabileceğini belirtti. Diğer ülkelerinde Avrasya Birliği'nde gözlemci olarak yer aldığını vurgulayan Dehkan Dehnevi, İran'ın bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. Dehkan Dehnevi, ondan fazla ülke ile tercihli veya serbest ticaret anlaşmaları imzalamak için müzakereler yürütüldüğünü ve bu müzakerelerin bazılarının son aşamada olduğunu söyledi. Analistler, Rusya'da bir ticaret merkezi kurulmasının İran'ın Avrasya ülkeleriyle ekonomik ilişkilerini güçlendirmek ve ülkenin petrol dışı ihracatını arttırmak için stratejik bir adım olarak değerlendirilebileceğine inanıyor.
İran'ın Duşanbe Büyükelçisi, güçlü İran şirketlerinin Tacik şirketleriyle işbirliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu. Parsudey'in İran'a dayandırdığı habere göre İran'ın Tacikistan Büyükelçisi Ali Rıza Hagigyan, pazartesi günü Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Şirali Kebir ile yaptığı görüşmede İran Cumhurbaşkanı'nın yakın zamanda Tacikistan'a yaptığı ziyareti başarılı olarak nitelendirdi ve bu ziyareti iki dost ve kardeş ülke arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin gelişmesinde yeni bir sayfa açılmasına neden olan bir adım olarak tanımladı. Tacikistan Sanayi Bakanı da yakın zamanda ülkesinin başbakanı ile birlikte Tahran'a yaptığı ziyarete atıfta bulunarak İslam Cumhuriyeti'nin yeni teknolojiler alanındaki ilerlemelerini olağanüstü ve takdire şayan olarak nitelendirdi. Şirali Kebir, özellikle sanayi ve madencilik, tekstil, el sanatları, kuyumculuk, tıbbi ekipmanlar ve ilaç alanlarında İran'daki özel teknoloji şirketlerinin Tacik şirketleriyle işbirliği yapmasını ve uzmanlık konferanslarına katılmasını önemli bulduğunu belirtti ve taraflar arasındaki işbirliğinin bu alanlarda artırılması gerektiğini vurguladı.
İran İçişleri Bakan Yardımcısı, Afganistan'daki Taliban yönetiminden uyuşturucuyla mücadelede daha fazla işbirliği talep etti. İran İçişleri Bakanlığı Düzen ve Güvenlik İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Ali Ekber Purcemşidiyan, pazartesi günü Tahran'da Afganistan Taliban yönetiminin uyuşturucuyla mücadeleden sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı ile yaptığı ortak toplantıda, Afganistan'da uyuşturucu ekiminin satın alınmasının yasaklanmasının entegre bir strateji çizilerek daha fazla sonuç alınabilecek çok iyi bir adım olduğunu söyledi. Parsudey'in İrna'ya dayandırdığı habere göre İran İçişleri Bakan Yardımcısı, İran'da yaklaşık 4,5 milyon yasal ve 2 milyon yasa dışı Afgan göçmenin bulunduğuna dikkat çekerek, İran halkı ve hükümetinin Afganistan halkı ve hükümetiyle daha fazla işbirliği yapma ve ikili sorunları çözmek konusundaki kararlılığını vurguladı. Purcemşidiyan, iki ülke arasındaki bazı sorunlara, özellikle de İran'ın su hakları meselesine değinerek, su hakkının İran halkının meşru ve yasal hakkı olduğunu ve bu sorunun çözülmesiyle diğer ekonomik ve güvenlik alanlarında daha iyi sonuçlara ulaşılabileceğini belirtti. Afganistan Taliban yönetiminin uyuşturucuyla mücadeleden sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Molla Abdulhak Hemkar da, İran'ın son 10 yıllarda Afganlara ev sahipliği yapmasından dolayı minnettarlığını ifade ederek, Amerikalıların çekilmesinden sonra Afganistan'da sağlanan güvenliğe atıfta bulunarak, daha önce birçok alanda güvensizlik olduğunu ve yolsuzluğun yaygın olduğunu, ancak bugün devlet yetkililerinin Afgan halkına hizmet ettiğini söyledi.
İran yapımı animasyon filmi Serv'in Gölgesi'nde Oscar ödülü kazandı. İranlı yönetmenler Şirin Suhani ve Hüseyin Mulayemi tarafından yapılan Serv'in Gölgesinde adlı animasyon filmi en iyi kısa animasyon film dalında Oscar ödülünü kazandı. Bu İran animasyonunun kazandığı ilk Oscar ödülü olurken İran sinema tarihinde Satıcı ve Ayrılık filmlerinden sonra 3. Oscar ödülü oldu. 97. Akademi Ödülleri töreninde Anora filmi en iyi film ve en iyi yönetmen dahil olmak üzere 5 ödül kazanarak bu yılın büyük kazananı oldu.
Filipinli bir kız İran'ın Mazandaran eyaletinde sevdiği gençle evlenmek için Müslüman olarak 12 imam mezhebine geçti ve Nuşah Cuma imamı onların nikahını kıydı. Parsu'nun İran'a dayandırdığı habere göre Nuşah Cuma imamının ofisinde düzenlenen genç çiftin nikah töreni Cuma imamı ve aile üyeleri ile yakın arkadaşlarının katılımıyla gerçekleşti. Törende İslam dinine geçen Filipinli kız İranlı sevdiğiyle evlilik yemini etti.
Mehdilik benim düşüncemdir konferansı Dünya Ehli Beyt Aleyhisselam Kurulu tarafından Irak'ın Divaniye eyaletindeki Kadisiye Üniversitesi'nde düzenlendi. Dünya Ehli Beyt Aleyhisselam Kurulu'nun Irak temsilciliği Mehdilik düşüncesini ve yeni İslam medeniyetini yaygınlaştırmak amacıyla Mehdilik benim düşüncemdir başlıklı bir konferans düzenledi. Pars Today'in haberine göre bu konferans geçen Perşembe günü Irak'ın Divaniye eyaletindeki Kadisiye Üniversitesi'nde üniversitenin rektörü, öğretim üyeleri ve bir grup öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Konferansta konuşmacılar Mehdilik konularını açıkladılar ve ardından katılımcıların sorularını yanıtladılar.
Siyonist rejim İsrail medyası İsrail ordusunun operasyonlar komutanı Oded Basiuk'un 7 Ekim'deki büyük başarısızlığın ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu. İran'ın bildirdiğine göre İsrail medyası İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in bu istifayı kabul ettiğini vurguladı. Siyonist rejim İsrail parlamentosu Knesset daha önce Gazze Şeridi çevresinde İsrail'e karşı Filistin direnişinin 7 Ekim operasyonu hakkında resmi bir soruşturma komitesi kurmasını kabul etmişti. İşgalci rejim parlamentosunun bu adımı pazartesi akşamı Gazze'deki İsrail esirlerinin ailelerinin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan işgal rejiminin başarısızlığını ve 7 Ekim 2023'te Filistin direnişine karşı yenilgisini araştırmak için resmi bir soruşturma komitesi kurmasını talep etmesinin ardından gündeme geldi. Aileler hiç kimsenin resmi bir soruşturma komitesi kurması konusundaki sorumluluğunun kaçınmasına izin vermeyeceğiz diyerek ısrar etti.
Son haberimiz Kremlin sözcüsü Volodymyr Zelenski'nin Donald Trump ile gerçekleştirdiği gergin görüşmeye tepki göstererek Zelenski'nin bu görüşmede diplomatik becerilerden yoksun olduğunu gösterdiğini vurguladı. İran Press'in haberine göre Dmitry Peskov, Zelenski ve Kiev'in barış değil, savaşın devamını istediğine işaretle Trump ve Zelenski arasındaki görüşmelerin Ukrayna çatışmalarında bir barış aşamasına ulaşmanın zorluğunu gösterdiğini belirtti. Kremlin sözcüsü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Trump ve Zelenski'nin Beyaz Saray'daki görüşmesini izlediğini belirterek Zelenski sadece bu görüşmede değil daha önce de çeşitli şekillerde diplomatik becerilerindeki zayıflığını ortaya koymuştur dedi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 İsven 1403, Hicri Kameri 4 Ramazan 1446 ve Miladi 4 Mart 2025 Salı. 9 yıl önce bugün Hicri Şemsi 14 İsven 1394 tarihinde Kutsal Rezevi Külliyesi mütevellisi Ayetullah Abbas Vaizi Tebesi vefat etti. Hicri Şemsi 3'tir 1314 tarihinde Kutsal Meşhed kentinde dindar bir ailede dünyaya gelen Ayetullah Abbas Vaizi Tebesi bir yaşındayken babasını kaybetti ve çocukluk dönemini annesinin yanında geçirdi. 12-13 yaşlarındayken siyasetle tanışan Ayetullah Tebesi İlmiye Havzası'nda ders vermesinden 1-2 yıl sonra yaptığı konuşmalarıyla kendi dönemindeki hakim düzene karşı yönlendirici mücadelesine başladı. Öyle ki bu konuşmalarından dolayı minbere çıkmaktan men edildi ve hapse girdi. Nitekim İmam Hümeyni liderliğinde İslam devrimini zafere ulaştırmasına dek mukaddes mücadelesini sürdüren Ayetullah Tebesi, İslam toplumuna hizmet için İslam ve İslam nizamının daimi yaveriydi. İslam devriminin zaferinden sonra İran İslam Cumhuriyeti'nin kutsal nizamının direklerinden biri sayılan Ayetullah Tebesi, İmam Hümeyni tarafından Vali Fakih'in Horasan ilindeki temsilcisi ve Kutsal Rezevi Külliyesi sorumlusu olarak atandı ve imamın vefatından sonra bu hüküm İslam devrimi lideri tarafından onandı. Ayetullah Tebesi nizamın maslahatını teşhis konseyi ve lideri belirleyen bilgiler meclisi üyesi ve Horasan İlmiye Havzası başkanıydı. Hicri Şemsi 7 İsven 1394 tarihinde solunum rahatsızlığı nedeniyle Meşhed'deki İmam Rıza Aleyhisselam hastanesinde yatan Ayetullah Abbas Tebesi Hicri Şemsi 14 İsven 1394 tarihinde vefat etti. ...57 yıl önce bugün Hicri Şemsi 14 İsven 1346 tarihinde İran'ın önüne gelen siyasi şahsiyetlerinden ve Başbakan Doktor Muhammed Musaddık vefat etti. Hicri Şemsi 1261 yılında Tahran'da doğdu. Hicri Şemsi 1299 yılında Musaddık Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve ardından Tahran halkını Milli Meclis'te temsil etme görevlerine seçildi. Ancak daha sonra bir süre siyasetten uzak kaldı. Musaddık Hicri Şemsi 1322 yılında siyaset sahnesine geri döndü ve Milli Şura Meclisi'nin 14. ve 16. dönemlerinde İran petrol endüstrisinin millileştirilmesi için çalıştı. 29 İsven 1329 tarihinde Ayetullah Kaşani önderliğindeki İslami hareketlerin ve parlamentoda bulunan milli grupların desteğiyle İran petrol sanayisinin millileştirilmesine ilişkin kanunun Milli Meclis ve Senato'dan geçmesini sağlamayı başardı. Musaddık bu yasayı yürürlüğe koymak ve İngiliz petrol şirketini tasfiye etmek için Hicri Şemsi 1330 yılında İran Başbakanı oldu. Ancak 28 Mordad 1332 tarihindeki Amerikan darbesi sırasında bir grup yandaşıyla birlikte tutuklanarak hapse atıldı ve göstermelik bir yargılama sonucunda 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Musaddık cezasını çektikten sonra Tahran'ın batısındaki bir köye sürgüne gönderildi. Bugün Hicri Şemsi 14 İsven İran'da yardımlaşma haftasının başlangıcıdır. Bu yüzden bu hafta İhsan ve Yardımlaşma adını taşımaktadır. Yardımlaşma haftası etkinlikleri, halkın yardımları ve özellikle hediyelerinin müstazaf ve ihtiyaç sahibi olan ailelere ulaştırılması amacıyla düzenleniyor ve bu yardımların toplatılması ve dağıtılması İmam Hümeyni komitesince yapılıyor. Nitekim İnsan suresinin 8. ve 9. ayetlerinde Yüce Allah şunları buyuruyor. Onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetimi ve esire yedirirler. Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet,
AK Parti'nin seçim itirafı.
Yeni Çağ,
deprem olasılığının en yüksek olduğu kentler belli oldu.
Ve karar,
Bahçeli, tarihi bir fırsat kapısı aralanmıştır.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. İrfan Hüseyin Yıldız, 2 Mart tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde ekonomide güven sorunu başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye'de ekonomi yönetimi, geçmişte emek, sendikal örgütlenme ve kamucu politikalar karşıtı olan 24 Ocak kararlarını 12 Eylül askeri darbesiyle daha kolay uygulama olanağı bulmuştu. Küreselleşmeyi ve neoliberal politikaları öngören 24 Ocak kararlarının önemli ayakları, devletin ekonomideki ağırlığının küçültülmesi, kitlerin özelleştirilmesi, başta tarım olmak üzere çeşitli sektörlerdeki üretimi destekleyici sübvansiyon ve teşviklerin azaltılması, döviz kurunun devalüe edilerek dalgalı kur sistemine geçilmesi, sermaye hareketlerinin ve dış ticaretin serbestleştirilmesi, gümrük vergilerinin azaltılması ve ihracatın desteklenmesi olarak belirlenmiştir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İhracata dayalı olarak kurgulanan bu ekonomik büyüme modeli sonraki iktidarlar döneminde de uygulanmaya çalışılmıştır. Uygulanan neoliberal politikalarla birlikte Türkiye'nin ekonomik yapısında ve üretiminde köklü değişiklikler meydana gelmiş, üretimin ithalata bağımlılık oranı giderek artmıştır. Türkiye bu süreçte yurt içini ek olarak yurt dışı krizlere de açık hale gelmiştir. Üstelik toplumda gelir ve servet dağılımı bozulduğu için ekonomik ve sosyal eşitsizlikler derinleşmiştir. TÜİK tarafından hesaplanan yurt dışı üretici fiyat endeksi YDÜFE, üretici olup ihracat yapan firmaların yurt dışı FOB satış fiyatlarını anket yöntemiyle göstermektedir. Buradan ihracatçıların üretim maliyetlerinin en azından YDÜFE altında yer alan imalat alt endeksi kadar arttığını söyleyebiliriz. 2010 yılı Ocak ayından bu yana açıklanan YDÜFE imalat endeksini ve aynı dönemdeki eşit ağırlıklı dolar ve euro kur sepeti endeksini 100 kabul ederek bugüne getirdiğimizde iki endeksin önceki yıllarda başa baş gittiği ancak Eylül 2021'de başlayan NAS faiz indirimleriyle birlikte belirgin şekilde ayrıştığı görülmektedir. Ocak sonu itibariyle YDÜFE imalat endeksi ile kur sepeti endeksi arasındaki fark %25'e çıkarak yeni bir tarihi zirveye ulaşmıştır. Buna göre ihracatçıların maliyet artışını karşılayacak kur sepeti seviyesinin 36,1'in üzerinde 45,1 civarında olması gerektiği hesaplanmaktadır.
Mehmet Kara 2 Mart tarihli Yeni Asya gazetesinde Hür Olmayan Ülke başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ekonomide, adalette, hukuk sisteminde, sağlıkta, eğitimde Türkiye son dönemlerin en zorlu yıllarından birinden geçiyor. Bir taraftan terörsüz Türkiye sloganı ile ikinci çözüm süreci devam ederken bu sürecin baş aktörünün kazandığı belediyelere kayyım atanıyor. Geçen sene Ekim ayında süreci başlatan Bahçeli rahatsızlığı nedeniyle aylardır görüntü vermiyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
D diploma meselesi ülkenin birinci gündemi olarak belirlenirken, Türkiye'nin Freedom House 2025 Dünya Özgürlükler raporundaki sıralamada son 10 yılda özgürlüklerin en fazla gerilediği ilk 10 ülke arası yer alması dikkatlerden kaçırılıyor. 2018 yılında özgür olmayan ülkeler kategorisine düşen Türkiye'nin 2025 raporunda da aynı kategoride kalması ülkemiz adına üzüntü verici. Asıl üzüntü veren ise ilgililerin bunu umursamaması. Türkiye'nin ülke özgürlük puanı 100 üzerinden 33'e düşerken internet özgürlüğü 100 üzerinden 31'e gerilemiş durumda. Siyasi haklardaki özgürlük puanı ise daha önce 40 iken 17'ye inerken sivil haklar ve özgürlükler puanı ise 16 gibi endişe verici bir düzeyde bulunuyor. Gündemden kaçırılan ikinci mesele de ağır bir ekonomik kriz. Ramazan ayına girdiğimiz şu günlerde peş peşe gelirken gelen zamlarla her gün bir lokma vatandaşın sofrasından daha eksiliyor. 14.439 lira olan en düşük emekli aylığı alan emekliler, 22.104 lira asgari ücret alan milyonlar hayat pahalılığı altında eziliyor. Bu durumu düzeltmesi gerekenler ise yıllardır olduğu gibi yine sabır diliyorlar. İktidarda kimisi 2025'i sabır yılı ilan ederken kimisi 22.100 lira maaş alan kişiye 10.000 lira zam yaptığınızda bunun 3.000 lirasını harcayayım, 7.000 lirasıyla tasarruf edeyim demez. Eksik gördüklerini bir an önce gidermenin yoluna gider. Mal ve fiyat dengesini alt üst eder diyerek açlık sınırının altında olan maaşların artmaması gerektiğini söyleyebiliyor. Kötü ekonomik modelleriyle girdikleri enflasyon çıkmazından vatandaşa yaptıkları zamlarla kurtulmaya çalışıyorlar. Hükümet bu yılki enflasyonu %27 olarak tahmin ederken, Ocak ayı enflasyonun %5 çıkması hedeflerin bir kez daha tutmayacağını gösterdi. Geçen yılın sonunda hem çalışanlara hem de emeklilere zam yapılacağı için birçok kalemde zamlar bekletilmişti. 2024 Aralık ayında %1,03 çıkan enflasyon, yılın ilk ayında %5,03 çıkınca hesaplar karıştı. Şubat ayında da enflasyon düşük çıkması için önce hastane katkı paylarına zam yapıldı, sonra geri alındı. Bu maksatla mazota yapılan zam da geri alındı. Bakalım geri alınan zamdan sonra yarın açıklanacak resmi enflasyon rakamlarına bu durum ne kadar etki edecek?
Tahran Radyosu.
Zeki Ceyhan 2 Mart tarihli Milli Gazete'de Öcalan'ın Çağrısı başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Öcalan günlerdir beklenen çağrısını nihayet yaptı. Kendisine bağlı olanlardan silah bırakmalarını ve terör örgütü PKK'yı feshetmelerini istedi. Bu çağrı elbette önemli bir çağrı. Önemli bir çağrı ama örgüt mensupları arasında ne kadar kabul göreceği henüz meçhul. Daha doğrusu Kürt grupların bu çağrıya bakışları birbirlerinden oldukça farklı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Kürt gruplar arasında uzun bir süredir bu çağrının yapılmasını ve ellerindeki silahları bırakmayı arzulayanlar olduğu kadar bunun bir teslimiyet olduğunu düşünerek kabul etmeyenler de bulunuyor. Öcalan'ın çağrısını olumlu bulanlar, yıllardır süren savaştan bıkıp usandıklarını dile getirmekten çekinmiyorlar ve artık barış içinde yaşama arzularını dile getiriyorlar. Çağrıyı kabule yanaşmayanlar ise kendilerinden İstenileni şöyle özetliyorlar. Silah bırak diyor, örgütü feshediyor, yani teslim ol ve bir cezaevinde istirahate çekil diyor. Böyle bir teklifi olumlu cevap vermelerinin mümkün olmadığını ifade ediyorlar. Öcalan tarafından yapılan çağrı hakkında farklı Kürt gruplarının ne düşündüğünü araştırdık. Bu çağrıyı çok önemseyen ve Öcalan'ı hayatlarına yön veren bir önder olarak kabul edenler kadar onu Türkiye'nin elinde bir tutsak, bir rehine ya da bir esir olarak görenlerinde var olduğunu gördük. Kimileri yapılan açıklamayı Öcalan'ın bölgeye yön verecek görüşleri olarak görürken, kimileri de bu metinlerin Türkiye tarafından Öcalan'ın eline tutuşturulan sözler olduğunu düşünüyorlar. Özetle söylememiz gerekirse, Öcalan tarafından yapılan açıklama birileri tarafından göklere çıkarılırken, birileri tarafından da yerin dibine batırılmaya çalışılıyor. Açıklama, Kürt grupları birbirine yaklaştırıcı bir metin olarak görüldüğü kadar, Kürt gruplar arasında kabul bağlamaya yüz tutmuş, yaraları kaşıyan bir açıklama olarak da tanımlanıyor. Açıklamanın Kürt gruplar açısından ne ifade ettiğini araştırmaya çalışırken, birlik ve beraberlikten eser görmedik. Sanki kafalar daha da karışmış gibiydi. Dileriz hedeflenen barış ortamı tez zamanda sağlanır. Galiba uzun süre tartışılacak bir çare ile karşı karşıyayız. Bir araya gelmeleri beklenenler birbirlerine girmeden bu badireyi atlatabilirlerse ne âlâ.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak via arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca İran Radyo adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Allah'a ısmarladık.
İran Radyo Podcast. 124 bin peygamber gönderildi ve her biri kendi toplumunda bir devrim yarattı. Ancak toplumsal devrimleri başarıya ulaştı mı? Genel olarak peygamberlerin karnesi başarılı bir karne miydi? Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. İran'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid el-Hameney'nin sözlerinden derlenen ve Hicri Şemsi 1353 yılında iman, tevhid, nübüvvet ve vilayet başlığı ile dört başlıktan oluşan Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları adlı kitaptan sizler için hazırlamış olduğumuz bugünkü sohbetimizde nübüvvetin akıbeti konusuna devam etmek istiyoruz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Seyyid Ali Hameney, mübarek Ramazan ayının 21. gününde öğle namazının ardından minbere çıkarak önceki günlerdeki konuşmalarına peygamberlik meselesi üzerine devam etti. Peygamberler cehaleti, fakirliği, zulmü, sömürüyü ve sınıfsal farklılıkları ortadan kaldırmak gibi kutsal bir amaçla gönderildiler ve toplum içine adım attılar. Onlar peygamberliklerinin ilk gününden itibaren Allah yolunda cihada başladılar ve bir daha huzur ve rahat yüzü göremediler. Kimileri gurbet ve hüzün içinde dünyadan göçtü. Kimileri ise zamanlarının zorba ve tağutlarına karşı canlarını feda etti. Hazreti Yahya aleyhisselam gibi bir peygamber görevini yerine getirirken testereyle tüm vücudu ikiye bölündü. Hiçbiri az da olsa bir servet biriktirmedi. Hiçbirinin ömrünün sonunda dünya liderleri ve mal sahipleri gibi saraylar, teşkilatlar ve yığınla servet bıraktığı görülmedi. Peki tüm bu çabalarının sonucu ne oldu? Peygamberler başarısız mı oldular? Basit fikirli insanların zihninde, ki bu zihniyet hala bulunmakta, peygamber karşıtı güçler de bundan faydalanır. Peygamberlerin çabalarının boşa olduğu fikri mi hakimdir? Hayır. Biz inanıyoruz ki Hazreti Adem, Hazreti Nuh ve İbrahim'den başlayan Yüce Allah'ın bu elçileri başarısız olmazken, aksine insanlık tarihinde hedeflerine ulaşmak için çaba gösteren tüm insanlar arasında en başarılı olanlardı. Neden işin sonunda peygamberliğin sonucu her zaman peygamberlerin arzu ettiği gibi olmuştur? Bu meseleyi bu oturumda ve bir sonraki oturumda ispat edeceğiz. Seyyid Ali derin bir nefes aldı ve dinleyicilerden konuşmasına daha fazla dikkat etmelerini istirham etti. Sözlerinin önemini vurgulamak için şöyle dedi: "Pek çok bilgi insanın malumatını artırır ama ona fayda sağlamaz. Örneğin, Ay'daki volkanik dağlarda bulunan taşların mikro yapısının ne olduğunu bilmemiz benim ve sizin gibi insanlar için ne kadar faydalıdır? Çoğu zaman okuduğumuz ve üzerine uzun araştırmalar yaptığımız bilgiler ne bizi Allah'ın rızasına yaklaştırır ne de bu dünyada doğru ve gerçek bir İslami topluma ulaştırır." Seyyid Ali acı bir tebessümle sözlerine şöyle devam etti: "Bu tür bilgilere sahip olmanın tek faydası kendimizi çok bilgili zannetmemizdir. Ve bu zannetme ve yanılsamayla ilim öğrenme kapısını kendimize kapatır, başkalarından hiçbir şeyi öğrenmeyiz." Sonra dikkatleri tekrar toplamaya çalışarak şöyle dedi: "Şimdi dikkatle dinleyin. Peygamberler hakkındaki iki soruyla karşı karşıyayız. Ve bu soruların cevapları bizim için gerçekten çok faydalıdır. Birinci soru şu ki, Adem'den son peygambere kadar peygamberler ne yaptılar? İkinci soru ise şudur: peygamberlerin her biri kendi dönemlerinde başarılı oldular mı, yoksa başarısız mı oldular?" Birinci sorunun cevabı şu: peygamberler insanı, bu cahil ve yarı vahşi varlığı tam bir insan seviyesine yükselttiler. Öyle ki eğer peygamberlerin öğretilerine uygun şekilde hareket ederse yaşamında yaratılışın en yüce, en güzel, en kusursuz tezahürleri ortaya çıkacaktır. Hatta öyle bir seviyeye ulaşır ki gökyüzünün melekleri bile onun dersini oturup ondan bir şeyler öğrenmek zorunda kalır. Daha iyi anlayabilmeniz için bir örnek vermek istiyorum. Bir çocuğun okulu bitirip mezun olması için birçok öğretmen çaba sarf eder. İlkokul öğretmeni ona alfabeyi öğretir. Böylece ikinci sınıfa geçebilir. Bazen öğretmen öğrencisine ders verirken hayatını kaybeder. Çocuk başka bir öğretmenin himayesine girer ve süreç aynen devam eder. Adım adım, sınıf sınıf ilerler. Farklı öğretmenler bu çocuğu yükseltir. Gençlik çağına geldiğinde kültür, bilgi ve bilinci çok daha gelişmiştir. Bazen anlayış ve düşüncede en yüksek noktaya ulaşır. Bu süreçte zaman zaman tembellik eden, oyun oynayan ya da hatta öğretmenine karşı çıkan öğrencilerin öğretmenleri hayata veda etmiştir. Şimdi size soruyorum: görevini yapıp günümüzde hayatını kaybeden bir öğretmen başarısız mı olmuştur? Öğretmenin amacı bu çocuğun gelişmesi ve kültür, bilgi ve bilgelik zirvesine ulaşması değil miydi? Bu öğretmenler bu fidanın büyüyüp serpilmesini görmeseler bile başarısız mı olmuşlar? Hayır. Peygamberler de hedeflerine ulaşmışlardır. Hazreti Adem, Nuh, Lut, Hud, Salih, Şuayb, İbrahim, Musa, İsa ve tarihteki diğer binlerce peygamberin amacı insanlığı yüceltmek ve geliştirmekti. Onlar insana bilgi ve bilinç kazandırmak ve onu ahiret hayatına hazırlamak istediler. Ve bunu başardılar. Her ne kadar bazıları bu süreçte acı ve korkunç şekillerde öldürülmüş ve emeklerinin sonucunu görememiş olsalar da bu hedef yerine gelmiştir. Bugün dünya 1000 yıl öncesine göre İslam'ın hakikatini dinlemeye daha da hazırdır. Bugün insanlık ilahi bir yönetimi kabul etmeye 1300 yıl öncesinden daha yakındır. Ve 1000 yıl sonrasında bundan daha da hazır olacaktır. O günkü Hazreti Mehdi aleyhisselam gaybete çekildi. İnsanlık devrimci bir ıslahatçı imamı kabul edecek hazırlıkta değildi. Eğer o büyük şahsiyet o dönemde kıyam etse ve devrimiyle toplumu baştan aşağı değiştirmek isteseydi, o dönemin elverişsiz şartlarında hedeflediği toplumu inşa etmesi mümkün olmazdı. Zalim ve baskıcı eller toplumu yanlış ilaçlanmış bir tarla gibi, artık sağlıklı hiçbir bitkinin yetişemediği bir hale getirmişti. Bu yüzden imam bir süre gizlenmek zorunda kaldı. Zamanla ve adım adım yapılan düzeltmelerle toplum yeniden büyüyüp gelişmeye uygun bir zemine kavuşsun. Biz bilmiyoruz. Bu 10 yıl sonra mı olacak, 1000 yıl sonra mı? Kesin bir şey belli değil. Ancak imam insanlık hakiki İslam'ın sözünü dinlemeye ve kabul etmeye hazır olduğunda zuhur edecektir. O gün insanlık Kur'an'ın uygulanmasına hazır olacaktır. Peki bu hazırlığı kim sağladı? Peygamberlerin ve onların ardından Ehl-i Beyt imamlarının öğretileri. Evet, lütfen dikkat edin. İnsanlığın yolu yücelik, tekamül ve bu dünyadaki vaat edilmiş cennete doğrudur. Yani bir zaman gelecek ki o gün zulüm, kötülük ve çirkinlik olmayacak. Her şey insanlığın arzu ettiği şekilde olacak. İşte o zaman insanlık ilerleme, tekamül ve yücelik ortamına girecek ve en yüksek hızla Allah'a, yani mutlak kemale doğru yol alacak. İnsanlığın sonunun iyilik üzere olacağı, İslam'ın dünya görüşündeki temel prensiplerinden biridir. Neden? Çünkü Yüce Allah gökleri ve yeri hak üzerine yarattığı gibi insanı da hak arayışı fıtratıyla yaratmıştır. İnsan kendi iradesiyle bu fıtrata uygun bir yolda ilerler ve sonunda varması gereken menzile ulaşır. Peki bu yolun haritasını ona kim gösterebilir? Peygamberler. Peygamberler insanın fıtratının yolunu ona göstermeye gelmiştir. Yani onun iyi sona ulaşma yolculuğunu hızlandırıp kolaylaştırmak için gönderilmiştir. Bu nedenle insanlık her geçen gün mutluluğa, iyiliğe ve kemale daha da yaklaşmaktadır. Bu, peygamberlerin insanlığa verdiği yön ve hareket hattı sayesinde olmuştur. Ne zaman bir gecikme yaşandıysa bu peygamberlerin öğretilerinden nispeten uzak kalmanın bir sonucu olmuştur. Peki, ikinci sorunun cevabı nedir? Bir peygamber, dünyada bir devrim ve diriliş gerçekleştirdiğinde, o peygamberin hareketinin sonucundan umutlu olunabilir mi? Genel kural nedir? Bazıları şöyle der. Ne zaman bir hakikatin sesi yükselse, bir doğrunun kelamı dile gelse, sonunda hiçbir yere varılamaz. Eğer peygamberler genelde sizin dediğiniz gibi başarılı olmuş olsalar bile, insanlık tarihindeki deneyimler göstermiştir ki hiçbir peygamberin devrimi hakkı iktidara taşıyamamış, batılı yok edememiştir. Derler ki, eğer ilahi peygamberler bile kendi dönemlerinde bir şey başaramamışsa, dünyanın hak arayıcıları ve hak konuşanları da otursunlar oturdukları yerde. Bunun bir faydası olmadığını bilsinler. Bilsinler ki güçlü bir el, görünmeyen bir el çıkıp bir şey yapmadıkça bunların hiçbir faydası yoktur. Bu birçok insanın mantığıdır ve tarih boyunca zalimlerin çok hoşuna giden bir mantıktır. Onlar halkın şu fikre inanmasını isterler. Hak yolunda hiçbir çaba, faaliyet veya mücadele başarılı olamaz. Dünya liderlerinin siyasi blogları, gazetelerde ve uluslararası haberlerde okuduğunuz açıklamalar tam da bu amaçla yapılır. Falanca kimsenin tahtı birkaç saat ya da birkaç gün içinde yıkılacak olmasına rağmen biz düşmanlarımızı ezeceğiz, muhaliflerimizi yok edeceğiz ve iktidarımıza devam edeceğiz diyerek blöf yapar. Onlar halkın şöyle düşünmesini isterler. Sizden hiçbir şey olmaz. Bizim gücümüz öyle büyük ki hayal bile edemezsiniz. Tüm imkanlar bizde, sizde değil. Seyyid Ali gülümseyerek sözlerine şöyle devam etti. Dünyanın zalimleri iki cihanın Rabbi olan Allah'tan ki ona inanmazlar, halkın şu fikre kapılmasını isterler. İlahi peygamberler ve hakikatin elçileri her zaman yenilgiye mahkum olmuşlardır. Halk, hakikat dolu bir sesin bu dünyanın tabiatı karşısında bir karşılık bulacağına dair umudunu yitirsin isterler. Ama gerçekten durum böyle mi? Hayır. Peygamberlerin ve takipçilerinin, peygamberliklerinin ve inkılap hareketlerinin sonuçlarının ne olabileceğini Kur'an'dan öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim şöyle buyurur. Dünyada hak ve batıl yan yana var olur. Ancak hak kalıcıdır, batıl ise yok olur. Hak suya, batıl ise suyun üzerindeki köpüğe benzer. Köpük kaybolur. Hak olan o su ise baki kalır. Bu peygamberlerin ve takipçilerinin her yerde başarıya ulaşabileceğini ve şüphesiz zafere erişeceğini ifade eder. Bunun için mucizeye de gerek yoktur. Ancak iki şartla. Buradan anlıyoruz ki geleceği inşa etmekte insanın iradesi büyük bir role sahiptir. Peki o iki şart nedir? Birinci şart iman ve bilinçli bir inançtır. Bu sadece bir inanış değil, sorumluluk bilinciyle desteklenen bir bağlılık ve beraberinde gelen çaba ve harekettir. İnanç insanı harekete geçiren bir güç kaynağıdır. Ama bu inanç sadece bir duygusal kabul değil, bilinçli bir farkındalıkla yorulmuş bir inanç olmalıdır. İkinci şart sabırdır. Sabır, zorluk anlarında direnmek ve en kritik ve tehlikeli anlarda bile mücadeleyi bırakmamaktır. Sabır, pes etmemenin ve doğru olanı yapma kararlılığının adıdır. Tarih boyunca peygamberlerin mücadelesinde yenilgiler olmuşsa, bunun nedeni çevresindekilerin ya yeterince güçlü bir imana sahip olmamaları ya da sabır göstermemeleri içindir. Bu duruma Kur'an-ı Kerim'den bir delil olarak Âl-i İmrân suresi 139. ayeti örnek gösterebiliriz. Ayette şöyle buyuruluyor.
Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.
O halde gevşemeyin ve üzülmeyin. Eğer gerçekten müminseniz, her zaman en üstün sizsiniz. Siz zafere kavuşursunuz. Siz düşmana galip gelirsiniz. Eğer inancınız varsa. Eğer İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam Abbasilere karşı mücadele ettiyse ve başarıya ulaşamadıysa, bu takipçilerinin ve dostlarının bizim gibi yeterince sabırlı ve güçlü bir imana sahip olmamasındandır. Onun çevresindekilerde bağlılık ve sorumlulukla yorulmuş bir inanç eksikti. Bu nedenle İmam Sadık aleyhisselam zalimlerin eliyle şehit edildi. Eğer dostlarının sabrı ve inancı daha güçlü olsaydı sonuç farklı olabilirdi. Dikkat edin! Sabır oturup pasif bir şekilde beklemek değildir. Eğer mücadele edilmezse bunun sonucu sadece çaresizlik ve aşağılanma olur. Ancak sabırla hareket edin. Hem dünyayı hem de ahireti kazanın. Meşrutiyet mücadelesi sırasında önde gelen bir şahsiyetin arkadaşlarına şöyle dediği aktarılır. Savaşın, mücadele edin. İşler zorlaştığında bile devam edin. İşlerin kötüye gideceğini, kaybedeceğinizi düşünseniz bile devam edin. İşte o zaman kazanacaksınız. Bu söz çok doğrudur. Bir birey, bir topluluk ya da bir millet iyilik ve kurtuluş için çaba gösterdiğinde, zorluklar arttıkça umudunu kaybederse kesinlikle başarısız olur. Ancak o zorluklara rağmen mücadeleye devam ederse sonunda başarıya ulaşır. Seyyid Ali saatine baktıktan sonra Kur'an'dan umut dolu ayetler okudu. Ayette şöyle buyruluyor.
قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.
De ki, her şeyin yaratıcısı Allah'tır. O birdir, mutlak hakimiyet sahibidir. O gökten su indirdi de, dereler kendi ölçülerince dolup aktı. Ve sel üste çıkan köpüğü aldı götürdü. Süs eşyası veya yararlanılacak bir şey elde etmek için ateşte erittikleri şeylerden de böyle köpük olur. İşte Allah hak ile batıla böyle misal getirir. Köpüğe gelince sönüp gider. İnsanlara yararlı olan ise yerde kalır. İşte Allah böyle misaller verir. Rablerinin emrine uyanlar için mükafatın en güzeli vardır. Ona uymayanlar ise yeryüzünde olan her şey ve onun yanında bir katı daha kendilerinin olsa, kurtulmak için hepsini kurtuluş fidyesi olarak verirlerdi. İşte hesabın kötüsü bunlar içindir. Varacakları yer de cehennemdir. Ne kötü yataktır. Allahu Teala bu ayetlerde şöyle buyuruyor. Biz galip geleceğiz. Ancak bunun şartı iman ve sabırdır. Sabır bir işi yarım bırakmamaktır. Eğer dünya Müslümanları kültürel, ekonomik ve siyasi ilerleme yolunda bu iki unsuru dikkate alırlarsa kafirlere ve din düşmanlarına galip geleceklerdir. Müslümanlar geri kalmışlık, fakirlik ve zillet damgasının alınlarına vurulduğunu sanmasınlar. Hayır, eğer iman eder ve sabır gösterirlerse tüm dünyaya galip gelecekler. İşte bu Kur'an'ın tüm zamanlarda bütün Müslümanlara olan tavsiyesidir. Bu ateşli ve coşkulu konuşmanın ardından Seyyid Ali ellerini kaldırarak alçak gönüllülükle şöyle dua etti. Ey Rabbimiz! Muhammed ve Ali Muhammed hürmetine bizi peygamberlerin izinden gidenlerden kıl. Ey Rabbimiz! Muhammed ve Ali Muhammed hürmetine bize güçlü ve zengin bir iman ile sabır nasip eyle. Ey Rabbimiz! Muhammed ve Ali Muhammed hürmetine Müslüman milletleri ve dünya Müslümanlarını düşmanlarına galip kıl. Ey Rabbimiz! Muhammed ve Ali Muhammed hürmetine dinin, Müslümanların ve tüm insanlığın inatçı ve azılı düşmanlarının yani Yahudilerin insanlık üzerindeki ellerini kesip kopar. Ey Rabbimiz! Muhammed ve Ali Muhammed hürmetine Müslüman toplumun tüm doğru, makul ve mantıklı isteklerini gerçekleştirmeyi nasip eyle.
Thank you.
Değerli dinleyiciler, Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu sohbetimizde nübüvvetin akıbetine değindik. Bir sonraki sohbetimizde ise nübüvvetin akıbetini, devamını ele alacağız. Dinlemiş olduğunuz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah.
Allah'a yakarışlar.
Ya Rabbi, ya
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Programımızın her bölümünde Cevşen-i Kebir duasından bazı bölümleri sizlere aktaracağız. Nereden başlayayım? Gerçekten nereden başlamıştı? Hiçbir yere varamayan bunca ve acı sızlamak nereden başlamıştı? Neden iş buraya kadar geldi? Burası bağımlılıklardan kurtulma kampıdır. Sağlıklı olmayı özledim. Sağlık avuçlarımdaydı. Ve ben kendimden esirgedim. İnatla ve tedbirsizlikle. Hayatın zorluklarının kefareti için anlık bir tecrübe ile kendimi maddeye alıştırdım. İşte her şeyi unuttuğum ve o saniyelerde hayat ve sağlığımın dizginlerini kaybettim ve bunca acıya düştüm. Allah'ım, ey tövbeleri kabul eden, gökyüzüne bakacak yüzüm yok. Senden bana sağlık nimetini geri vermen için. Senden istersem eğer cevap verir misin? burada herkes iyi. Fakat değil, herkes sevdiklerini özlemektedir. Bakışlarımızın ardında örnek bir mazlumiyet var. Bazıları burada kaybettiklerini buluyor ve herkesten daha çabuk kurtuluyor. Burada kurtuluşun şartı bedenden, fikirden kurtulmaktır. Allah'ım, ey her şeyi duyan, ben sağlığımı özledim. Sana asla şükretmediğim bu nimeti, kabus görüyorum, kan ter içinde uyanıyor, elimi yüzümü yıkıyorum ve eskiye dönmeyeceğime inanıyorum. Allah'ım, ey hataları bağışlayan, beni mazime geri götürme. Allah'ım, ben yarım kalan tüm varlığım ile seni çağırıyorum. Senden özür diliyorum ve sana söz veriyorum. Allah'ım, ey konumları yükselten, bir kez daha seninle birlikte başlamaya ve bir anı bile sensiz geçirmemeye söz verdim. Sen de bu dostluk bahasına beni mazime götürme. Zira dünler beni kabusa sürüklüyor. Evime döndüm, kentime, özgür ve hafif. Senden beni uzaklaştıran her şeyden kaçıyorum. Seninle olmak tüm unutulan anlara değer. Çalışıyorum. Çalışmak insanın özüdür. Vücudumun özü için iş arıyorum. Kurtuluşumdan sonra en ihtiyaç duyduğum benliğim ve özümdür. Bulana kadar aradım. Annem her işin Allah'ın yapması gerektiğini söyler. Sen yaptın Allah'ım, ey tüm iyiliklerin kaynağı. Sen fazilette eşsizsin. Aynaya bakıyorum. Kendimi seyrediyorum. Kendimi tüm ömrümde sevmediğim kadar seviyorum. Bu karışıklıklardan sonra daha genç, daha dinç ve daha güven verici birini görüyorum. Onu çok iyi tanıyorum. Aynaya bakıyorum. Sana şükürler olsun Allah'ım, beni kurtardığın için. Şimdi güvenle senin keremine gülümsüyor ve mırıldanıyorum. Sen beni eskiye götürmezsin. Zira ben artık o eski insan değilim. Büyük bir tehlikeye düşmüş. Kurtuluş yolu arıyorsanız hep beraber söyleyelim. Ey efendilerin efendisi, ey duaları kabul eden, ey dereceleri yükselten, ey iyiliklerin sahibi, ey hataları bağışlayan, ey bütün istekleri veren, ey tövbeleri kabul eden, ey bütün sesleri işiten, ey bütün sesleri işiten, ey belaları def eden, münezzehsin sen. Ey kendisinden başka bir ilah olmayan, kurtar bizi ateşten ey Rabbim.
Ya Seyyid as-Sadat, ya Mucib ad-Da'awat, ya Rafi' ad-Darajat, ya Veli al-Hasanat, ya Ghafir al-Khati'at, ya Mu'ti al-Mas'alat, يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Allah'a Yakarışlar isimli sohbetimizi dinlediniz. Tekrar beraber oluncaya deyin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran Ordusu Koordinatör Yardımcısı, İran Silahlı Kuvvetleri'nin tehditlerle mücadele hazırlığının en yüksek derecede olduğunu belirtti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü, İran ile karşılıklı işbirliğine ilişkin umutlarını dile getirdi. İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü, Atom Enerjisi Ajansı'nın Batı'nın siyasi aracı haline geldiğini belirtti. İran Ticaret Kalkınma Örgütü Genel Müdürü Dehran Dehnavi, İran'ın Rusya'da ticaret merkezi kuracağını belirtti. İran'ın Dushanbe Büyükelçisi, İran şirketlerinin Tacik şirketleriyle işbirliğine hazır olduğunu söyledi. İran İçişleri Bakan Yardımcısı, Afganistan'daki Taliban yönetiminden uyuşturucuyla mücadelede daha fazla işbirliği talep etti. İran yapımı animasyon film Servin Gölgesi'nde Oscar ödülü kazandı. Kadınların Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru için zemin hazırlamadaki rolü ele alındı. Siyonist Rejim Ordusu Operasyonlar Komutanı 7 Ekim'deki yenilgi nedeniyle istifa etti ve Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov Zelenski'nin diplomatik becerilerden yoksun olduğunu söyledi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.